أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو حماصا وتروح بطانا. İmam Muhyiddin el-Nevevi'nin Riyazu Salihine aldığı hadislerden biri. Doymak konusunda, rızık konusunda, insanın madde planında ihtiyaçları konusunda Allah'a dayanıp güvenmesini anlatan bir hadis. Ben öyle anladım. Türkçeleştirelim, siz de anladığınızı anlayın. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim. Dini birisi gibi anlamak zorunda değilsiniz, peygamber dışında. Toplumsal planda sahabe neslinin dışında bize baştan sona her şekliyle örnek olan bir hayat, bir toplum hayatı yoktur. Sahabe hayatını baştan sona örnek diyorum, yanlışlarını yanlış olarak yapmaya, doğrularını doğru olarak almaya örnek anlamına gelmez bu sözüm. Yani peygamber başlarında bir toplumsal yapı olarak onlar örnek elbette. Onların yanlışı, onların doğrusu. Bize din olarak intikal etmiş, yanlışlar yanlış bilinmiş, doğrular doğru anlaşılmış. Hatta Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam Abdullah İbni Mesud diyor ki, dininizi ölenlerden öğrenin. Yani peygamberle beraber yaşamış, Ebu Bekir Ömer dönemine bile intikal etmemiş. Onunla birlik peygamberle hayattayken, peygamberle birlik vefat eden sanki sahabeler var ya, işte peygamber dönemi hayatlarını örnek alın demiş sanki. Ölme şartı yok belki de bu hadise göre, bu İbni Mesud'un sözüne göre. Peygamberle beraberken ki dönem hayatları, peygamber düzelttiyse düzeltmiş, kabul ettiyse kabul etmiş, yani takririyle evetlemiş olduğu, böylece peygamber sünnetine dahil olan hayat programı bizim için örnektir diyeceğiz. İşte onlardan biri, tevekkülü anlatıyor. Allah'ı vekil kabul etmeyi, ve alallah felle tevekkelil mütevekkilun, ve alallah felle tevekkelil müminun, ve benzeri ayetleri hatırlayın, ben onların dışında sadece bu hadis çerçevesinde bildiklerimi söyleyeyim. Eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, لَوْ اَنَّكُمْ شَايَتْ siz, eğer ki siz, yani imkan dahilindeyse siz, تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ, eğer gereği gibi, hak neyi gerektiriyorsa, tevekkülün hakkı neyse onu vere vere, Allah üzerine bir tevekkülünüz, Allah'a bir vekalet vermeniz varsa, sanki Allah'ı vekil kabul etmeniz konusunda bu iş neyi gerektiriyorsa öylece yapmaya baştan evet diyorsanız, o zaman iyi bilin ki Allah sizlere tıpkı kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Hani bilirsiniz kuşlar açlıktan karınları çekilmiş olduğu halde sabahleyin çıkarlar yuvalarından, karınları dolmuş olduğu halde akşamleyin geri dönerler. Bizim hayatımızda ne kuş kalmış, ne kuşların yuvaya dönüşü, ne kuşların yuvası kalmış, ne yuvada bekleyen kuşlar. Biz onları kafese koymuşuz. Sabah karınları aç, akşam karınları doymuş değil. Biz ne zaman yem verirsek o zaman, biz ne zaman yem vermezsek o zaman, bu manzaraları biz öyle görürüz diyenlere sözüm yok. Öyle değil benim anlattığım. Ayrı bir ortam, farklı bir özgürlük ortamı, bence öyle. Kuşlar, yuvalarında sabahlayan kuşlar, ağızlarında getirdiği yiyecekleri yavrularıyla paylaşan kuşlar, yuva yapan, orada çocuklarının yani yavrularının büyümesi için kanat geren, kol çırpan kuşlar, sabah aç karnına çıkıyorlar, Allah onlara bir yerlerden bir rızık veriyor. Yeter ki onlar rızık aramaya çıksınlar, sonra karınları doymuş geri geliyorlar. Peki, biz de aynı şekilde mi? Yani biz de Allah'ın bize tahsis ettiği rızkı bulmak gayesiyle ama helalinden edinmek gayesiyle sabah evimizden çıksak, bulunduğumuz makam ve mekandan ayrılıp Allah'ın bize tahsis ettiği hatta ta ana karnında biket bir rızkihi ve ecelihi ve amelihi denilen hadisten öğreniyoruz. Bizim adımıza tahsisatın o günkü parçasını bulmak adına evimizden, yerimizden, yurdumuzdan çıksak, helalinden bulmak için sayı gayret etsek bulur muyuz? Ben de onun için anlattım bu hadisi zaten. Elbette buluruz. Allah, yani yaygın bir halk tabiriyle söylersek, deldiği boğazı aç bırakacak değil ya, eğer öldürmeyecekse. Zaten ecel gelmeden de kimsenin ölmeyeceğini biliyoruz. Ecel gelinceye kadar ve Allah bize tahsis ettiğini mutlaka biz bulacağız. Ama nedense insanlar, anlamak istediği gibi anlamaya, istediği gibi anlamaya yönelik dinlemeye hazırlar sanki. Aynı konuşmayı birden fazla insan dinlesin, ne anlatıldı desin, hepsi aynısını söyleyemiyorlar. Neden mi ki? Kasıtları olduğunu zannetmiyorum ama o konuşmayı dinlemeye gelmeden önceki hayatları farklı da ondan. Kafaları, kafa yapıları, beklentileri, istekleri, arzuları farklı da ondan. Bir Ramazan, bir büyük camide, bir büyük hoca efendi vaaz-ı nasihatte bulunurken orucu bozan şeylerden, bozmayan şeylerden söz ediyormuş. Derken söz arasında demiş ki, cemaat, toz ile balgam orucu bozmaz. Toz ve balgam. Zaruridir bunlar. Onsuz bir hayat düşünemezsiniz, çaresizsiniz. İnsan elinden gelmez bunları engellemeye gücü yetmez insanın diye anlatmış. Tam o arada uyur uyanık dinlerken, uyuklarken kendine gelen cemaattan biri, oh demiş ne âlâ, demek tuzla şalgam orucu bozmazsa tamam bu iş. Camiden çıkışı zor beklemiş, bütün milletin gözü önünde başlamış şalgamı tuza basıp yemeye. Hayrola demişler, nereden icap etti? Adamın cevabı hem hazır hem haklı kendince. Duymadınız mı demiş, hoca demedi mi, tuzla şalgam orucu bozmaz. Adamın kastı vardı mı size göre? Bence yok. Yani adam aslında samimi, mazeretli. Lakin bu mazeret onu kurtarır mı onu bilmiyorum. Onu hesap gören bilecektir. İnne ileyna iyabahum, thumme inne aleyna hisabahum diyen Allah, iyi ki öyle demiş, Rahman olan Allah'ım, bu işleri bize bırakmamış. Öyleyse, bu sözleri dinleyen insanların da bazen aynen yanlış anladıklarını görüyoruz. Yani Allah, eğer siz bana güvenir, bana dayanırsanız, ciddi, beni rızık veren Razzak olarak bilirseniz, hocanın biri, bir Müslüman, Müslümanlara bu konuyu anlatıyormuş. Allah'ı vekil kabul edin. Ona dayanın, güvenin. Rızık konusunda endişe etmeyin. Allah'a güvencinizi sarsmayın. Acaba mı demeyin. Allah bana rızık verir mi ki, vermez mi ki demeyin diye anlatınca, bunu dinleyenlerden insanlar iki grup olmuşlar. Olmaz öyle şey demiş birisi. Ne demek? Demek ki ben yatsam Allah rızık verecek öyle mi? Ötekiler demişler ki öyle anlaşılmaz. Sen yat da Allah rızık versin anlamına gelmez bu iş. Ama her şeye rağmen Allah kime ne kadar rızık ayırdıysa elbette onu ona tahsis edecek, o onu bulacaktır gibi açıklamalarla tartışma sürmüş gitmiş. Sonra adam inat etmiş. Ötekilerin haksızlığını, yani yatınca rızık gelmezmiş konusunu onlara anlatmak için şöyle orman kenarında bir tarafta şöyle kendine uygun bir yer bulmuş ve beklemiş. Rızık beni bulacak madem, tamam ben de bekliyorum demiş. Bir gün, iki gün, derken üç gün, dermanı bitmiş. Sonra saatler, dakikalar ne kadar geçti bilmez, öylece kalmış yarı baygın orada. Bir ara, bir hayat belirtisi, derken iki adam, vurdukları bir hayvanı, şöyle kenarda kızartıp yeme çabasındalar. Onlara seslenecek gücü kalmamış, bağıracak imkanı yokmuş, tüm dermanını yitirmiş aslında, ama inlemeye başlamış, biraz daha yüksek sesle, gücü yettiği kadar iniltiler. Şöyle onlara ulaştırma çabasında sesini, derken onlardan biri fark etmiş. Aa demiş, bir inilti var, bir ses var buralarda, dur bakayım sessiz ol, çıtırtıyı kes, aman kulak kesil derken fark etmişler. şu taraftan, aha işte burada bir adam burada yarı baygın ölü halde filan diye şöyle adamın boğazından sanki yağı eritip dökmüşler. Şöyle biraz kendine getirmişler. Az belki ateşte ısıtmışlar. Vücudunu ovmuşlar. Gözünü açmışlar derken sormuşlar. Nedir senin halin ahvalin? Ne işin var senin burada? Kim getirdi seni? Üstelik elin ayağın da bağlı değil. Adam başından geçenleri anlatmış. Ben demiş Allah'ın her şeye rağmen rızık vereceği konusunda şüphem vardı. Yani bir kenara geçerim öyleyse. Tamam rızık verecekse verir derdim. Ondan dolayı geldim buraya yattım bekledim. Evet Allah rızık veriyor ama biraz fazla inlemek gerekiyormuş. Sadece ben burayı unutmuşum demiş. Evet biraz daha inlemek gerekiyor bazen. Yani ağlamayan çocuk ve meme hikayesine benzetmeyin belki onun gibisi ama öyle değil anlatmaya çalıştığım. Siz isterseniz insanların en gözde annelerinden biri, en gözde çocuklarından biri olarak Hacer'le oğlu İsmail'i hatırlayın. Rızkı bitmişti onların da. Çocuğun yiyeceği kalmamıştı. Yanlarında yiyecek kalmayınca yapılacak iş rızık aramak için çabaydı. Sa'yı gayretti. Bir Safa'ya, bir de Merve'ye gidecekti. Çünkü onlar Allah'ın şairiydi, işaret levhalarıydı. Rızık aramak için onların ötesine gidilmezdi. Dikkat edilmesi gerekiyordu. İkisi arasında 7 defa gidiş ve de geliş yaptı. Yani Merve'ye gitti, Safa'ya döndü, tekrar eyledi. Sonunda Allah İsmail'in ayaklarının dibinde zemzem verdi. İşte eğer biz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydik, rızkın Allah'a ait olduğunu gerçek bilseydik, biz bize düşen helal rızık temini konusundaki sayımızı yapınca Allah bize rızık verecekti kesin de bu. Tıpkı kuşların sabah aç çıkıp akşam karınları doymuş döndükleri gibiydi. Ama bizim burada galiba bir hesap farkımız var. Hatamız diyemeyeceğim. Onu herkes kendisi değerlendirsin. Tamam aslında elbette Allah rızık vermeye verir de diyor sanki Allah'ın razak olduğunu bilen Müslümanlar. Ama onun bana vereceği rızık benim hesapladığım rızıkla uyuşmuyor. Birbirini tutmuyor. Ben soframda şunlar, dolabımda bunlar istiyorum. Kesemde şu kadar, kasamda bu kadar istiyorum. Altımda şöyle bir rızık, üstümde böyle bir nimet bekliyorum. Ama Allah ben ona bırakırsam, o kendisi gibi verirse hiç de benim istediklerimi kale almıyor, göz ardı ediyor sanki dercesine Müslümanlar. Allah'ın rızık tahsisine sanki razı değillermiş gibi kendileri istiyorlar. Ne kadar olacağını kendileri belirliyorlar. Belirlesinler. Sonuç yine Allah'ın ayırdığı kadar insana ulaşıyor değil mi? Yani biz çatlasak patlasak da, ölsek bitsek de aslında yine tahsis edilen kadar bize geliyor. Ondan sonrası insan kazanır gibi görünse de birden elinden kayboluyor. Ya da hatta eğer ona ait değilse kullanma imkanı bulamıyor insanlar. Demek ki asıl olan Allah'ı vekil bilmek, rızık konusunda Allah'a dayanıp güvenmek, sen öyle dediysen tamam ya Rabbi diyebilmektir. Allah'ın bizi razzak olarak doyuracağını kabul ettikten sonra artık gerisi bizim için elbette problem olmayacaktır. Riyaz-ı Salihinden hadisler okuyordum. Hucibetin nar bir şehevat ve hucibetil cenneh bil mekari. Ne dersiniz? Bir önceki hadisle irtibat kuralım mı? Peygamberimiz önce onu söylemiş sonra bunu söylemiş diye öyle yapmadım. Ama peygamberin sözlerini sıralayın bir şekilde. Hangi mantıkta ne tür olursa olsun yine birbiriyle insicam, yine birbiriyle uygunluk sağlayacaktır. Bakın işte, cehennem kişinin çok sevdiği, pek istediği, kendi kendine bırakılıverse onlardan hoşlanıp arzu ettiği şeylerle, cennetse sevmediği, istemediği, serbest bırakılsa memnun olmayacağı şeylerle kuşatılmıştır. Tabii insan serbest bırakılınca şeytan daha bir hakim olacak da ondan. Demek ki bu açıdan değerlendirince cehennem şeytanın sevip sevdirdiği, hoşlanıp hoş gösterdiği şeylerle, cennetse şeytanın sevmediği, sevdirmediği, hoşlanmadığı, hoş göstermediği şeylerle kuşatılmıştır. Felsefi düşünce akımlarından biri, çocukları ya da insanları büyükleri eğitirken serbest bırakın diyorlar. Onların kafalarına önceden bir şeyler yerleştirmeyin, şartlandırmayın. ön fikirlerle hayata atmayın onları. Yasaklar koymayın hayatlarına. Güzeller çizmeyin. Onlar kendileri nasıl bilirlerse öyle yaşarken anlasınlar. Hayatın kendiliğinden öğrenmesi daha güzeldir. Şartsız olsun, ön yargısız olsun diyorlar. Güzel. Kendilerinin bir tarifiyle hali-i zihin denilen kafa boş olarak yaklaşılsın bu işe. Ne kadar hoş dış görünüşüyle. Kafamızı boşalttık. Kimseden bilgi almadan, kimsenin güdümüne girmeden, kimse elimizden tutmadan kendi kendimize öğreniyoruz. Hırsızlığın kötülüğünü, soysuzluğun aptallığını, ahmaklığını ya da bir başka şekilde güzellikler ve kötülüklerin var olabileceğini, onların da yeri geldikçe kendimize mal edileceğini yavaş yavaş öğrensek, dış görünüşüyle güzel. Anneler zorlamasa, babalar şartlandırmasa, annenin evde olduğu, babanın sokakta olduğunu birileri empoze etmese, aşılamasa baştan, çocukların itaat etmek mecburiyetinde olduğu, anne babanın hakim pozisyonda olma bilinci ya da konumu, durumu insanlara baştan zerk edilmese, baştan öğretilmese güzel gibi geliyor bunlar. Yani salıverilse, cennet korkusu denilmese, cehennem korkusu denilmese, bak dikkat et Allah'ın azabı, ikabı var, bak devam et Allah sevecektir, rahmet ve merhamet sahibidir diye öğretilmese, salıversek herkes kendi öğrense, çok güzel, fevkalade. Ama düşündünüz mü, bana bunları öğretenleri tuttuğunuz kadar şeytanı da tutabildiniz mi? Anlatabildim mi? Yani evet, beni cennetle korkutmasın insanlar kaybedersin diye, cennetle ümitlendirmesin insanlar dikkat et diye, cehennem korkusu sarmasın benim her bir tarafımı, ateş sanki üzerime geliyor gibi olmasın, çok güzel. Fakat salıversinler beni, yani Allah'ın bana mesajını ulaştıracak bütün dilleri bağlasınlar, ağızlara bat yapıştırsınlar, çok hoş. Lakin şeytanı da bağlasalar ya, yani beni benim fıtratımla baş başa bıraksalar, ben kendi başıma kalsam, kendim ne biliyorsam onları öğrenmeye, anlamaya çalışsam, öz benliğimde olanları yaşamaya çalışsam, ben yine de o zaman kimi doğruları kimi yanlışları anlayabileceğimi zannetsem de, din olarak Allah'ın benden istediklerini anlayabileceğimi zannetmiyorum. Yani bir çocuk olarak mağarada büyüseydim, bir koyun ya da keçi ya da inek olabilir, gelseydi beni emzirseydi, ben orada büyüseydim, ay ve yıldızlar görseydim, soğuk ve sıcakla tanışsaydım, insanların birden fazla tanrılar edindiklerinin yanlışlığını belki anlayabilseydim, ama bir tek Allah'ı anlamamdan öte, Allah'ın benden neler istediğini nasıl bilebilirdim? Nikah istediğini, yalanın yanlışlığını, saygıyı, cennet ve cehennemi, haşir neşir hesap ve kitabı nasıl bilebilirdim? Adem babamı, onun topraktan yaratılışını, tıpkı onun örneği gibi İsa aleyhisselamı nasıl bilecektim? Mümkün müydü? Yani şirk nedir? Küfür nedir? İman, İslam ve ihsan nedir? Nasıl bilirdim? Bilebilecek olsaydım, şeytanı Allah bağlayıverseydi, yanlışlar bana iletilmeseydi, Allah şeytanı şeytanlığa izin vermeden yaratsaydı ve ben peygamberlere muhtaç olmadan, yaratılıştan tanıdığım, taşıdığım özelliklerle rahat ve huzur içinde Allah'a kulluğun becerisini ortaya koysaydım, mümkün değildi, olmuyordu, olamıyordu. Öyleyse peygamberlere muhtaçtım ve bu hakkı, bu doğruyu, şu yanlış, bu hatayı, bu isyanı, bu itaatı bana anlatan birileri olmalıydı. İşte bu minval üzere, bu açıklamalar doğrultusunda düşününce, ucibetin nar bir şehevat. Ateş, yani cehennem, iştihalarla kuşatılmış. Bakın isterseniz, ama sizin ona iştahınız yok diye, yani içkiye, kumara, fuhuşa, zinaya, yalana, dolana, isyana, kötülüğe, harama, sizin böyle bir şeye şehvetiniz, iştahınız, iştihanız yoktur diye kural olarak öyle mi değil mi diye düşünmeyin. Yani şeytan bunlara bir iştiha, şeytan bunlara bir istek yaratıyor her zaman. Bakın isterseniz her zaman, her mekanda öyle değil mi? Yani ayrıca fıtrat olarak insanda onlara da bir meyil var. Bunu kim inkar edebilir? Züyyine linnâs. Hubbu şehevati minen nisa vel benin vel kanatiril mukantarati minel zehebi vel fidda. Hatırladınız mı? Ali İmran suresinden birkaç ayet, yani Siz böyle aklınıza gelince ayetleri daha bir gündemde tutmak için öğrenmiyor musunuz bilmiyorum. Ama isterseniz Ali İmran 14, 15, 16 ve 17'yi hatta 18, 19'u okuyuverin benden sonra. Bakın, insanlar adına erkekse kadınlar, kadınsa erkekler ve çoluk çocuk, erkek ve kız çocuklar, altın ve gümüş, kantar kantar, nice nice paralar, marklar, dolarlar ve benzerleri. Sonra vel haylil müsevveme atlar, benzeri belki arabalar, yani benzerse ona biraz vasıtalar, diğer koyunlar, keçiler, davarlar, sığırlar, develer, sürüler, bir de ekinler, tarlalar ve diğer mallar ve mülkler. Bütün bunlar şu dünya hayatın metaıdır ve insan için süslenmiş, süslü gösterilmiştir. Şeytan bunları kullanır, süsler, süslemeye devam eder, tezyin eder, kandırmaya, aldatmaya devam eder. Bir iştiha söz konusudur onlar konusunda. Eğer dalı verirseniz, hedefiniz o olursa, hedef kadın olursa ya da erkek, hedef oğul ya da kız olursa, hedef ev ya da bark olursa, hedef at ya da araba olursa, hedef tarla tapan olursa, davar sığır olursa, işte bunlar insanı cehenneme doğru sürükleyecek ya da işte bunlar çepeçevre bizi kuşatacak da biz kendimizi cehennem ortamında bulacağız. Ucibetin nar bir şehevat. Ateş, cehennem, insanın istememesi gereken şeylerle kuşatılmış. Aslında istememesi gereken din böyle dediği için değilse, kişi kendi kendine kalırsa, şeytan onu dürterse, iştihalarla donatılmış diyeceğiz. Şehvetlerle, güzel duygularla, süslerle, zinetlerle kuşatılmıştır. Ama hucibetil cenne bil mekari, kerih görülen, sevilmeyen şeyler. Mümin gözünde değil bunlar ama. Yani mümin onları kerih görmez. Sabah kalkıp abdest alıp namaz kılmayı, ya çok sıcak bir yaz günü, ya buz gibi bir kış günü, ne fark eder ama Rabbinin huzurunda olma bilinciyle ne kadar tatlıdır o. Aç kalmak değildir oruç onun için. Ondan dolayı kerih görmez Müslüman orucu. Evet, aç kalmak olsaydı bütün insanlar kerih görebilirlerdi. Ama oruçtur, ibadettir, Rabbin rızasıdır diye. Bir kadın sonunda cenneti kazanmak olduktan sonra diye kocasına itaat ederken bunu kerih görmez elbette. Anne olma bilincinde de aynı şeyi yaşamaz mı o kadınlar? Babalar da öyle değil mi? Dünya planında nice sıkıntılar çeker görünürler de ama bunları Allah'ın emri diye yerine getirip karşılığında cennet ümitleri varsa kerih görülmez onlar. İştiha ile yaparlar elbette bu işi. Yani eğer şeytan bağlantılı düşünürsek, cennet şeytanın sevmediği, kerih gördüğü, mekruh göstermeye çalıştığı, tiksindiği, tiksindirdiği şeylerle kaplı ama cehennem hoşlandığı, şeytanın istediği, arzu ettiği, İşte öyle iştihalı şeylerle donattığı, öyle şeylerle kuşatılmıştır. Peki biz neler peşindeyiz? Söyleyin, sevdiklerinizden 10 tane, sevmediklerinizden de 10 tane yazın bir kağıda. Senin kafan çok ciddi ve ne dediğini biliyorsun, tamam aklın başında ama yine de yaz olmaz mı? Belki bir işe yarar, yani sen kendini gözünün önüne koyarsın. Daha bir muhakeme etme gücün olur belki kendini. Hadi 10 tane yazdın mı? Yazdın. Şimdi birinci sevdin diye birinci sıraya koyduğun, birinci maddeye yerleştirdiğin şeyi düşünsene, onu şeytan da seviyor mu, yoksa Allah dedi diye mi sevdin? Elbise miydi, araba mı, sürat yapmak mı, hava atmak mı, köşede oturmak, kimsenin işine karışmamak mı, herkesin işine burnu sokmak ya da param var, pulum var edası ya da cakası satmak mı? Nedir, neyi sevmiştin? Komşuların ne dediğini bilmek, geleni gideni merak etmek mi? Yoksa dertli var, sıkıntılı var, acaba bana ne düşüyor diye rahatsız olmak mı? Nedir sevdiğin şeyler? Sen onu iyi bilirsin. Şarkı mı? Müzik mi? Kaset mi? Teyp mi? Televizyon mu? Artık sen neyi sevdiğini en bilensin. Peki ya sevmediklerin? Hem ki hiç sevmediklerin? Mesela insanlar çocukluktan beri taşıdıkları sevgi ve nefret programlarına ölünceye kadar sanki taşımak zorundalarmış gibi, ama ben alışmamışım, yıllar yılı böyle, benimki böyle gidiyor diyebiliyorlar. İyi de senin öyle yapman gerektiğini annen öğretti, toplum öğrettiyse Allah memnun olmayacaksa ne zaman vazgeçecektin? Sen o listeyi 10 madde yerine bir gün, bir gün yerine bir hafta, bir ay, bir yıl ve bir ömür olarak belirle. Dikkat et, sevdiklerin, istediklerin, iştiha ile sarılıp iştahlandıkların eğer seni cehenneme götürücü yani şeytan merkezli sevgilerse çabuk ol ve vazgeç, acele et. Ne olur ne olmaz o atmosferdeyken ölüverirsen çok yazık edersin kendine. Ama öyle değil. Sevdiğin, sevdiklerin, kabul ettiklerin, cennet merkezli, Rahman olan Allah'ın direktifleri merkezliyse gayret et, devam et, bıkma ve usanma. Tersinde de aynı kuralı elbette gündemde tutmak zorundasın. Riyazu Salihin okuyorduk. Seçilmiş hadisler okuyanın biri. Peki sen ne diye seçmedin? Galiba birkaç gün önce demiştim. Bir daha söyleyeyim. Hangi kitaba başladın? Camiu's-Sagir. Olabilir. Ama dediler ki onun içinde bazı hadisler zayıf, cılız, böyle çelimsiz, ufak boylu, güçsüz, hastaneden yeni çıkmış, nekahat döneminde ameliyata girecek filan. Bilmem onları. Sen hadis kabul ettiğin, hadis kitabı bildiğin bir hadis kitabına başla. Ben sana Camiu's-Sagir, olmazsa Mucemu's-Sagir oku dedim mi? İbn-i Mace'den başka peygambere öğreneceğin kaynak yok diye benim ağzımdan bir söz çıktı mı? Önce Buhari, sonra Müslim bile demedim sana. Demem de zaten. Allah ve Resulünü öğrenmek zorundayız. Ben bunu söylüyorum. Bundan başkasını demedim ki. Bakın mealler konusunda da tekrar edeyim isterseniz. Ben Kur'an'da anlatılan olayların, Kur'an'da söylenilen gerçeklerin benim dilimde ifadesini öğrenmek zorundayım. Bunun için meallere, yani onların Türkçe ifadelerine muhtacım. Açıklamalı mealler manasına, tefsirlere muhtacım. Peki hangisini önce? Evde olanı. Peki yani evde yoksa? O zaman parama göre ilk alabileceğimi. Alacak durumum yoksa? Emanet ilk bulabileceğimi. Peki alacak durumum var, istediğimi alabilirim. 3-5 tane mealden aynı yeri oku, mesela Yasin suresini, hangisi önce senin diline uygun görünüyorsa, işte onu önce al ve oku. Sonra bir daha, bir başkasını, bir daha, bir başkasını okumak zorundasın. Peki yetmeyecek mealler, 40 tanesini de okusan, bir de tefsirlere başlayacaksın. Bir o kadar da tefsirler yardımıyla, benden öncekiler ne anlamış? Ben onların kulu kölesi değilim ama, acaba bu ayetlere insanların farklı ortamlarda farklı bakış açılarıyla nasıl değerlendirme getirmişler şeklinde bir bilgiye ihtiyacımı ben tefsirlerle giderebiliyorum. İşte ondan dolayı sen de bir hadis kitabına başla. Baştan sona okumaya. Ama mesela o hadisleri istersen şu gözle okuyunca bak neler seçeceksin. Annen için sadece ona öncelikle duyurmaya çalışacağın hadisleri sıralasan. Öyle değil, kızın için olsa bu öncelikli sıralama, ikisi aynı olur mu dersiniz? Hani komşu bir amca var ya 98 yaşında, ölmeden önce biraz ayet hadis duysa diye onun için hazırlansan? Yok öyle değil, komşu çocukları var ya 11-13 yaş arası, onlar Müslümanca eğitilsinler diye önce onlar için hadisler seçsen. Yani hadislerin biri diğerinden daha önemlidir anlamına gelmez herkes adına ama bir kişi için evet elbette yani. Bir insan bir hadisi daha önce diğerini daha sonra uygulayabilir. Bir başkasında bu önem sırası değişik olabilir. İşte siz de bir hadis kitabına başlayın. Sonra ondan seçme hadisler çıkarın, yazın, cebinize alın. Her gün dilinizin altına yerleştirin. Misafirleriniz mi geldi? Çayın yanına iki tane pasta börek değil. İki tane ayet, iki tane hadis yerleştirin. Bugün gündemde bunlar, lütfen dinler misiniz deyin. Daha onlar neye uğradıklarını şaşırıp ne diyeceklerini bilemeden siz başlayın söylemeye. Şaşırdılar, anlamadılar mı? Anlamalar için bir daha söyleyin. Anlamışlar mı? Anladıktan sonra bir daha söyleyin. Hadi yeri geldi herhalde, bir fıkra anlatalım. Din anlatmaya mı geldim, fıkra mı anlatmaya bilmem. Bugün zaten karıştı biraz. İki arkadaş yola düşmüşler. O yol senin, bu yol benim devam etmişler. Hatıralar nakletmişler. Bitmiş. Hevesler, hedefler anlatmışlar, bitmiş. Yol bitmemiş ama. Derken geri dönmüşler, fıkralar anlatmışlar. O da bitmiş. Yani yoldan dönmüyorlar, olaylara dönüyorlar geri. Anlattıklarını bir daha anlatacaklar neredeyse. O da bitmiş. Sonra biri demiş ki diğerine, arkadaş sen hiç şarkı türkü bir şeyler bilmez misin? Yo. Ama demiş ben iyi mımılanırım. Ne demek o demiş ya, ne demek mımılanmak? Bak demiş, mım mım mım mım mım. Evet, bu ne? Bak öyle, daha ben başındayım, sen anlamadın herhalde. Çok nefis, farklı, çok güzel olur, eğlendirir adamı diye başlamış mımılanmaya. Öteki anlamış, çekilecek gibi değil. Hemen müdahale etmiş, yeter yeter demiş, tamam anladım. Ne oldu demiş, hoşuna gitmedi mi? Hayır, hiç de hoş değilmiş deyince, dur öyleyse demiş, hoşuna gidinceye kadar devam edeceğiz. Başlamış yine mım mım mım. Sonra adam hani anladı ya, bir iki hoşuna gitmeyince bırakmıyor, hoşuna gidinceye kadar. Biraz sabredip sonra demiş ki, eh yeter, ben anlamamışım meğer. Tamam, çok güzelmiş. Demiş ki, hoşuna gitti mi? Evet. O zaman demiş, hoşuna gitmişken biraz daha devam edelim. Mım mım mım. Biz de öyle diyelim isterseniz. Yani karşımızdaki insanlar bizden ayet ve hadis istiyorlarsa anlatalım. İstemiyorlarsa isteyinceye kadar anlatalım. İstedik tamam çok güzel derlerse istemişken bir daha anlatalım. Başka çare var mı? Yoruluncaya kadar okuyalım. Yorulduktan sonra bir daha okuyalım. Akşam eve geldiniz. Hem ki ölü gibiydiniz. Yani gerçekten hiç dermanınız kalmamıştı. Gerçekten ölü gibiydiniz. Ölüyordunuz neredeyse. Tamam, ayet okurken ölün. Fena mı? Hadis duyarken, duyururken ölün. Ne kadar güzel değil mi? İstemez misiniz? Hadisle meşgul olurken ölmeyi, ayetle beraber olurken ölmeyi istemez misiniz? Hadi bakalım. Ben de Riyaz-ı Salihinden bir hadis daha size sunmaya çalışayım. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهِ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Peygamberimizin böyle bir yemin modeli var. Ben onun elindeyim. Beni elinde tutan Allah. Allah'ın eli nasıl, beni nasıl elinde tutar bilmem. Bilmem de gerekmiyor ama iman ediyorum. Öylecedir. Biz onun elindeyiz. İstediğini yapar bizim adımıza. Nasıl isterse öyle olur. İşte canım elinde olan Allah'a andolsun ki, yemin ediyorum, Peygamberimiz de öyle yapıyor. Canım elinde olan Allah'a yemin ederek söylüyorum, dinleyin diyor. Ya marufu emredersiniz, münkerden nehyedersiniz, yahut da Allah-u Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız, yalvarırsınız da fakat duanız kabul edilmez. Marufu emretmek, bir de münkerden nehyetmek. Bu, Müslümanların toplumsal planda hep beraber birlikte Müslümanlık yaşamalarının gereği. Çünkü Ali İmran suresinin 110. ayeti, Küntüm hayra ummetin اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Yarısı böyle. Devam edersiniz siz. 110. Bir insanın, tefsirlere bakıyoruz, şöyle bilgiler var. Hoşuma gideni ben, benim diye size naklediyorum. Bir insanın Müslüman olması için, birey adına, fert planında Müslümanlık için, önce Allah'a iman, yani melekleri olan, kitaplar gönderen, peygamberler görevlendiren, bunlar doğrultusunda sonunda ahirette hesaba çekecek olan hayata her şeyi yaratmak, her şeyi bilmek, her şeye gücü yetmek, ne isterse onu isteyebilmek konusunda da etkin ve egemen olan, yani hayır ve şer elinde olan Allah, işte böyle bir Allah'a iman edeceksiniz. O zaman Müslümansınız. Sonra bu inancınızın gereğini yerine getirirken, fert planında yapacaklarınız yanında, toplumsal planda da birilerine hakkı ve sabrı tavsiye edeceksiniz. İşte Asr suresinde bunun özetini hepimiz duyuyor, öğreniyoruz. Ama bakın, ümmet bilinciyle toplumsal planda Müslüman olmanın ilk şartı Allah'a iman değil. Yani Müslümanların toplumunda, Müslümanların oluşturduğu toplumsal yapıda Allah'a Allah'ın istediği gibi inanmayan insanlar da bulunabiliyor. Zimmi denilen anlaşmalı insanlar. Müslümanların hayatına karışmamak şartıyla onlar kendi dinlerini kendi kendilerine o dar çerçevesinde içinde yaşayabilirler. Ama o toplumda ilk şart maruf emredilecek, münker nehyedilecektir. Yani tevhidin gerekleri emredilecek, şirkin gerekleri nehyedilecektir. Tevhide dayalı bir hayat planı teşvik edilecek, şirke dayalı bir yaşantı reddedilecek, ortadan kaldırılacaktır. İslam'ın istedikleri emredilecek, yerine getirilmesi için emirler dağıtılacak, insanlar onları dinleyecek, dinlemek zorunda olduğu bilincinde olacak ve de İslam'a aykırı, Kur'an'a, sünnete aykırı olanlar, münker olanlar da nehyedilecek, vazgeçilecektir, engellenecektir. Aynı şekilde maruf, aslında öylece doğruluğu bilindiği halde, namazın namaz olarak var kılınışına inanıldığı halde ya da Kur'an okumak zorunda olduğu halde insanlar hakkı ve hayrı tavsiye etmek zorunda olduğu halde eğer bunu yapmıyorlarsa bu bilinen gerçeklerden yana değiller, böyle bir eylemleri yoksa onlara emredeceksiniz yap bunu diye öğretmenin ötesinde bir gerçektir bu. Münkerde nehyedilecek, yani adam aslında biliyor namazsızlığın kötülüğünü, içkinin kötülüğünü, yalanın kötülüğünü, kitapsız ve sünnetsiz bir Müslümanlığın Müslümanlık olmadığını biliyor da yaşıyorsa işte bunu nehyedeceksiniz, olmaz öyle şey diyeceksiniz. Ama hiç duymamış ve bilmiyorsa onu öğretmek, ona tebliğ etmek, onu eğitmek ayrı bir konu. Âl-i İmrân suresinin bu 110. ayetinden de yararlanarak tekrar hadise dönüyoruz. Eğer diyor aleyhissalatü vesselam, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki marufu emredersiniz, münkerden nehyedersiniz, ne âlâ. Yani kesinlikle ama mutlaka onsuz olmaz bir hayat birimi olarak bulunduğunuz konum ve durumda bildiğiniz her bir marufun yaşanması, tevhidin, İslam'ın, imanın, ihsanın gereği hayatın yaşanması için gücünüz yettiğince amir pozisyonda olursunuz. Tam aksine İslam'ın nehyettiği, Kur'an ve sünnete aykırı hayat programının engellenilmesi, yok edilmesi, ortadan kaldırılması konusunda engelleyici olur, nehyedici olursunuz. Ya da Allah size azaplar gönderir, cezalar gönderir, sizden gönderir, semadan gönderir, arzdan gönderir, toptan helak şeklinde göndermez ama gönderir, sel gibi gönderir, deprem gibi gönderir, ya da benzer azap ve ikablar, ya da birbirinizden, oğlunuzdan, kızınızdan, karınızdan, kocanızdan azaplar gönderir, açlık gibi, sefalet gibi, ya da bilgisizlik ve cehalet gibi, aptallık gibi, yani firasetsizlik, şaşkınlık gibi nice azaplar gönderir. Sonra siz böyle azaplar içinde kıvranır durur da Allah'a yalvarmaya başlarsınız, öyle mi? Başlarsınız dua ve niyaz etmeye, aman Allah'ım demeye. Olsun, dilediğiniz kadar yalvarın, yakarın. İyi bilin ki artık duanıza icabet edilmeyecektir. Edilmez tabii. Çünkü dua o konudaki eylemi gerektirir. Hatta bakın isterseniz, Bakara suresinin son iki ayetini hatırladınız mı? Hani Âmenar Resulü diye meşhur iki ayet. İşte o iki ayetin tefsiriyle ilgili bilgiler bulun, arayın. Şöyle bir rivayete siz de rastlayacaksınız. En sonunda dualarımız var biliyorsunuz. Rabbena, Rabbena, Rabbena dediğimiz dualarımız. Ya Rabbi unutmuşsak ya da hata etmişsek, bilerek yapmamışsak sen azaba uğratma o konuda bizi, cezaya çarptırma. Öncekilere yüklediğin gibi yükler yükleme. Gücümüz kadarını yükle, dayanamayacağımızı yükleme bize ya Rabbi. Affet bizi Allah'ım. Mağfiret et bize, gufranı lütfet. Merhamet et Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Yardım et bize kafirlere karşı deniliyor ya. Fansurna alel kavmil kafirin. Eğer insanlar bu suredeki gerçekleri yaşamaya gayret ederlerse, buraya gelirlerse, Bakara 1'den başlayıp 285'e kadar uygulamaya niyet ederlerse, can baş üstüne ya Rabbi ne dediysen tamam derlerse, o zaman eylem olarak yaptıkları bu duadan dolayı en son sözlü dualarına karşılık da Allah onlara, kafirlere karşı yardım edecektir. Değilse Allah'ın istediğini yapmadılar, peygamberin istediği bir hayatı yaşamadılar, sonra da ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım ediver. İsterseniz 5. surede bunun tarihteki enteresan örneğini öğrenebilirsiniz. Maide suresi. Musa aleyhisselam dedi ki şu şehre girin, Allah'ın izniyle oraya gidip onlarla beraber savaşın, gereği gibi amel edin, ondan sonra da Allah size zaferini ulaştıracaktır. Yani elçiler göndermişti. Ya kavmi idhulul ardal mukaddesetelleti keteballahu leküm. Öyle demişti, ey kavmim girin şu mukaddes kutsal beldeye. Allah orayı size yazdı, orası sizin yazgınız. Ama birileri dediler ki o gönderilenlerden, galu ya Musa inne fiha kavmen cebbarin. Mümkün değil. Kesinlikle orada cebbar, azgın bir kavim var. Ve inna lennedhuleha hatta yakrucu minha. Onlar oradan çıkmadan, kendilikleriyle orayı terk etmeden, bize buyurun lütfen demeden, biz mümkün değil oraya girmeyiz. Ama fe in yakrucu minha, eğer onlar oradan çıkarlarsa fe inna dahilun, biz o zaman gireriz. Hatta şöyle de dediler. Kalu ya Musa, inna lennedhuleha ebeden ma damu fiha. Onlar orada olduğu sürece, kesinlikle mümkün değil, ebediyen mümkün değil, kesinlikle girmeyeceğiz oraya. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Git sen Rabbinle beraber savaş, orayı bizim gireceğimiz şekle getir, hazırla, ondan sonra biz geliriz, şimdi biz burada oturuyoruz dediler. Şimdi bu insanların, ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım et dediğini düşünün. Bedir Savaşı, İslam'ın Hazreti Peygamber dönemine ait küfürle ilk savaşı biliyorsunuz. Hatta Müslümanlar da kafirler de hazırlıklı değildiler. Allah öyle ayarladı biraz, öyle anlaşılıyor. Enfal suresini siz de okuyun. Sonra diyelim ki biz de oradayız. Ne dersiniz? Hadi sen de gel istersen. Beraber şöyle kenardan bakalım. Bakıyoruz iki ordu. 300 kişi kadar birileri Müslümanlar tarafı. Peygamberimiz içlerinde, 1000 kişi kadar diğer taraf, kafirlerin büyükleri de orada, Kureyş'in büyük kafirleri. Biz de dışarıdayız, uzakta bir tepede şöyle. İsterseniz hadi dua edelim oturup birlikte. Ya Rabbi Müslümanlara yardım et diye. Biz yardım etmeyeceğiz ya, bizim rahatımız yerinde. Biz seyrediyoruz. Biz olayların sosyolojik ve de psikolojik ve de antropolojik değerlendirmelerini yapacağız belki de. Hatta bu konuda tezler de hazırlayabiliriz. Dıştan gözetleme imkanını bir kere yakalamışız. Bunu kaybetmek istemeyiz. Bunu biz kalıcı bir bilgi olarak bizden sonraki nesillere ciddi akademik veriler olarak aktarmak da isteyebiliriz. Onlar ayrı. Ama bir başka şeklini söyleyelim. Ne dersiniz? İsterseniz şöyle dua edelim. Ya Rabbi, bu iki ordudan hangisi haklıysa ona zafer ver. Yani bir tarafta peygamber ordusu, bir tarafta Kureyş'in müşrik kafir ordusu diyebilecek misiniz? Duanın da bir edebi adabı var öyleyse, ona göre hareket etsek. Zaten dua bizzat baştan sona ama mutlak ibadetin ta kendisi. Hatta aleyhissalatü vesselamın diliyle "Ed-duâ'u huvel ibâde." Dua ibadetin ta kendisidir. Bir başka şekliyle de dua muhul ibade, ibadetin özüdür, aslı ve esasıdır dua. Peki ama ben dua edeceğim ve Allah kabul etmeyecek. Niye? O zaman dua öncesi, dua anı ve dua sonrasında ben farklı yaşıyorum da onun için. Ben duayı diskalifiye edici, ben duayı ortadan kaldırıcı bir şeyler yapıyorum da ondan. Ne dersiniz? Yani araba yerinde, bütün aksamı tamam, marş dinaması da ama işte orada bir bozukluk varsa çalışmıyor diye. Yani şimdi ama çalışmaz tabii. Ya da siz anahtar, farklı arabanın anahtarı takıp çevirmeye çalışıyorsunuz olmuyor ve araba çalışmıyor diyorsanız. Ya da siz benzer örnekler bulun. Tasa çorbayı dökmemişsiniz, kaşıklar gidip geliyor ama yemek yiyemiyorsunuz olarak basit örneklerle kafanızı yorun isterseniz. Olmaz tabii. Yapacağınız şeyi yapmadınız, fişe takmadınız ve alet çalışmıyor diyorsunuz. Tabii Siz size göre olanı düşünün. Siz kendi hayatınızdaki yanlışları düşünün. Ne diyorsunuz? Mesela bu hadise göre tekrar edelim olayı. Dua ediyorsunuz, dua ediyorsunuz, icabet edilmiyor. Nedenmiş? Çünkü insanların marufu emretme makamı, münkerden nehyedilme makamlarını diskalifiye etmişsiniz. Ortadan kaldırmışsınız, Allah duanızı kabul etmeyecektir. Yani bir tek sen cennete gideceksin, öyle mi? Çevrendekiler marufken, biliyorlarken yapmıyorlar. Bakmadınız bile. Onlar münkerken, yanlışı biliyorken yaptılar. İltifat etmediniz bile. Canınız cehenneme dercesine salıverdiniz. Bırakıverdiniz bile. Sonra da ya Rabbi sen yardım et dediniz. Kendiniz ya da onlara. Olmaz öyle şey. Siz hele bir size düşeni yapın. Siz bir gayret edin. Siz bir uğraşın. Siz hareketlerinizi buna göre düzenleyin. Bakın. O zaman elbette Allah duanızı kabul edecektir. Kaldı ki aleyhissalatü vesselam yapılan duaların dua ettim ettim de kabul edilmedi deyinceye kadar Allah'ın kabul edeceğini bize haber veriyor. Öyleyse ya Allah bizim haşa hizmetçimiz değil ki ya Rabbi ben bugün kabul edilmesini istiyorum. Saat 3'e kadar kabul ettin ettin etmedin ne ala demeye kimin hakkı var? İyi ama yani evimde soba yok, odun yok, kömür yok. Evimde elektrik yok, su yok, ekmek yok, zeytin yok, peynir yok. Ben Allah'tan istiyorum. Allah da kabul ederse etsin, etmezse kendi bilir. Öyle mi diyecek Müslümanlar? Öyle olmaz. Yani o duanın fiili bölümüne de teşebbüs edecekler. Güçleri yettiğince hareket edecekler. Allah onların duasını, o istenilenleri ya verecek istediği zaman, ya geciktirecek hayrımıza olarak, ya vermeyecek karşılığını yarın, cennette daha bir yüksek derece, cehennemden ciddi azat olmak şeklinde bize mükafat hazırladığından dolayı. E buna kim razı değil söyleyin. Ama dua konusunda titiz davranalım. Aziyetimizi bilerek, güçsüzlüğümüzü fark ederek, ne olduğumuzun bilinciyle Rabbimize güzel yalvaralım, yakaralım. Her zaman ve her anda, gündüz ya da gecede, konsantre olduğumuz her zaman, ama onun dışında da, yani Allah'la beraber olduğumuzu ne zaman fark etmişsek, nasıl dua edeceğimizi düşünmeden ama Allah'a yakınlığımız hissini ne zaman daha bir canlı hissetmişsek hemen dua edelim, hayrımızı isteyelim ama birilerine de. Bir de bir tek dua edeceğimiz Allah'ı razı edeceğimiz sadece duadır demeyelim. Onun dışında onun dedikleriyle razı edip nazlanma makamı elde edip işte o zaman dua edelim. Değilse yiyeceği haram, yiyeceği haram, gıdası haram, içeceği haram, sabahı haram, akşamı haram bir insan düşünün. Ağzından çıkanlar haram, gözüyle baktıkları, kulağıyla duydukları haram. Sonra adam elini kaldırmış, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua edecek. Ne olacak o zaman? E bu adamın duasına icabet edilmeyecektir. Tekrar ediyorum hadisi. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ya marufu emreder, münkerden nehyedersiniz, İslam'ın emirlerini gündemde tutar, nehilerini gündemde tutarsınız, Kur'an ve sünnete uygun olduğu bilindiği halde yaşanmayan, yaşanması gerekenleri emreder, yaptırmaya çalışır, Kur'an ve sünnete aykırı olduğu bilindiği halde yaşanan, yaşanmaya devam edilenleri engellemeye çalışırsınız, ya da siz bilirsiniz. Allah size azaplar gönderecektir. O zaman da yalvarır yakarırsınız Allah'a ama duanız kabul edilmez. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.